Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 14 Nisan Perşembe. Yıl 2011, ay 4, gün 104, Kasım 158.
1432 Hicri Cemaziyel Evvel 11, 1427 Rumi Nisan 1.
Rumi Nisan 1427.
Yağmur.
Günün şiiri. Derdim başka. Sanma ki derdim güneşten ötürü. Ne çıkar bahar geldiyse, bademler çiçek açtıysa. Ucunda ölüm yok ya. Hoş olsa da korkacak mıyım zaten güneşle gelecek ölümden? Ben ki her Nisan bir yaş daha genç, her bahar biraz daha aşığım. Korkar mıyım? Ah dostum, derdim başka. Orhan Veli.
Günün tarihi. 97 yıl önce bugün 14 Nisan 1914'te çağdaş şiirin öncülerinden şair Orhan Veli Kanık İstanbul'da doğdu. Şiirlerini Garip, Yenisi, Vazgeçemediğim, Karşı adlı kitaplarda topladı. Orhan Veli İstanbul'da 14 Kasım 1950'de öldü.
Günün sözü. Bir yol bulacağım veya bir yol yaratacağım. Hannibal.
Yemek listesi gün 104. Karnıyarık, pilav, zeytinyağlı bakla, salata, meyve.
Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Gürkan Bayıs'tan oluşan ekiple birliktesiniz.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, The Spencer Davis grubunun bundan 65 sene önce mi? Yok. 55 sene önce birinci olan parçasını, listelerde birinci olan parçasını 1966'da. Somebody help me.
Yaşlanmışım be.
Birisi bize yardım etsin adlı parçasıyla, ama hiçbir amaçla değil, sadece bu yıl dönümünü anmak amacıyla çaldık, yoksa bir yardım çağrısı olarak alınmamalı bu. Ve haberlere bakıyoruz işte.
Ve bir haber böyle neon ışıklarla öne çıkıyor sanki.
Hangisi? Başbakanın haberi mi?
Elbette.
Ama önce iyi bir haberi verelim. Yani Birleşmiş Milletler'deki tabiat anaya, doğa, toprak anaya, insanlarla aynı hakların tanınması yolundaki girişimler çok mesafe alıyor. Ondan bahsedelim. Öncelikle ayrıntısına belki daha sonra da vaktimiz olursa girebiliriz.
Girelim inşallah.
Şeyde çok önemli. 1894'te bugün de ilk şey başlamış New York şehrinde. İlk film gösterileri yapılmaya başlamış paralı. Al gözüm seyreyle, salih makineleriyle para atıyorsun. Görüntüleri, can hareketli görüntüleri kinetoskop denen şeyle seyredebiliyorsun. Bu da önemli bir şey. Bir Alman şirketine 1910'da ısmarlanan Galata Köprüsü de 1912'de hizmete girmiş. Ve Mürüriye adlı geçiş parası önlükler giyen tahsildarlar tarafından toplanıyormuş. Bunu da hatırlatalım. 1912'de oluyor. 99 sene önce gerçekleşiyor bu. Evet, bunlar da böyle. Gelelim en önemli habere. Evet, senin de dediğin gibi Başbakan Erdoğan Strasbourg'da Türk gazetecilerle konuşmuş değil mi? Önce bir şey yapmış Avrupa Karma Parlamentosu grubunda, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis Grubu, Genel Kurulu'nda daha doğrusu, evet, bir konuşma yapmış ve her konuda çok sayıda laf etmiş. Yani çetesini tutacak halimiz yok ama olmadık konu yok, ele almadı. Hatta bazı gazeteler herkese sert çıktı lafları var. Herkese çıkıştı diyor Milliyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti, ki belki de en uygunu o. Star Gazetesi de Dinle Avrupa.
O da harika. Duy
sesimizi şeklinde.
Manşet gerçekten.
Evet, Dinle Avrupa demiş. Filan herkes meşrebine göre yorumlamış gazetelerden bu konuşmayı. Fakat en güzeli Dinle Avrupa başlığı herhalde.
Gerçi şey de var. Yani hani meşrepten bağımsız olarak bu gibi çıkışların daha önce de görmüştük. Genel olarak bir beğeni topladığını da medyada manşetten anlayabiliyoruz.
Evet, aslında. Habertürk'te de Avrupa'ya fırça manşetiyle, başlığıyla verilmiş ki bu da ilginç doğrusu. Yani
yaygın ve kabul gören üslup bu olduğundan olsa gerek.
Türk gibi kuvvetli yani. Evet. Ya başbakan her konuda konuşmuş ve Türklerin de gururunu okşamış anladığım kadarıyla. En azından bazı medya organları bu şekilde bakıyorlar, gazeteler. Seçim barajı, yargı bağımsızlığı, azınlıklar, din özgürlüğü, tutuklu gazeteciler, Genelkurmay'ın konuşması, Avrupa parlamenterlerin eleştirileri karşısında Avrupa'ya salvo ateşi yapmış ağır.
Ama üsluptan içeriye gidince böyle biraz tıs şeklinde kalıyor galiba. İsterseniz gidelim biraz içerik.
İçeriğine girelim, evet. Şimdi elimizde de ses de var aslında bir miktar. Yani sert çıkış diyen radikalde mesela neden kitap toplatıyorsunuz? Kitapları ben toplatmadım diye şahane bir cevap vermiş.
Ama işte ülkenin başbakanı olarak bu gibi soruların muhatabı sizsiniz. Hani siz derken illa ülkeyle eşdeğer görmeye gerek yok kendinizi.
Buradaki metafor da müthiş.
Evet.
bombayı kullanmak suç.
Gerçekten.
Ama bombanın hazırlanmasındaki malzemeleri kullanmak da suçtur.
Önce yani. Analoji üzerinden gidelim. Bomba eşittir kitap sanıyorum. Yani evet. Hani ben bağlantıyı kuramadım önce, daha sonra gerçekten kuramadım. Hani düşününce bunu demek istediğini anladım. Doğru
bunu,
olduğunu sanıyorum.
Bunu demiş olmak demiş. Demek istemiş olamaz. Hayır.
Sanıyorum öyle demiş, demek istemiş ve hatta demiş. Bomba eşittir kitap analizini kurmuş. Ve işte hani bu mantık böyle olduğu sürece de zaten sadece Başbakan Erdoğan'a ait bir düşünce olduğunu sanmıyorum ben bunun. Maalesef Türkiye'de genel geçer, kabul gören bir eğilim bu. Kitabı da bomba gibi görme. Dolayısıyla işte ait olduğunuz gruba göre karşı tarafın kitabını bomba olarak görebilirsiniz. Tırnak içinde kullanıyorum tabii burada ama...
Evet, bu burada bir sürücü lisan ya da sürçme durumu, zihni bir sürçmeden bahsetmek mümkün olabilir. İyi gördüm bu bomba kitap analojisini, benzetmesini. Yani,
tahminen tüh Sayın Başbakanım onu demeseydiniz diyen danışmanları olmuştur sonrasında.
Öncesinde demeleri daha iyi olurdu.
Daha iyi olurdu.
Son bence de evet. Danışmanların görevi aslında önceden de olabilecek şeyleri üzerinde konuşmaktır ve bir şeyler söylemektir. Seçim barajı niye düşmüyor sorusuna?
Bir dakika yaz, geçmeyelim bunu.
Geçmeyelim.
Geçmeyelim. Neden? Çünkü analoji bir de yanlış. Yani hani sadece bomba kitap benzerliği kurması bakımından değil, içerdiği bilgi açısından da yanlış. Bunu televizyondaki ucuz polisiye dizilerini izleyen herkes bilir. İşte bombayı, işte bulaşık deterjanı falan gibi malzemeleri de olabiliyor galiba. Onları kullanmak suç değil.
Gübre. Yani suç gübre değil. Gübre mesela, evet, suç değil.
Bunu da buraya not düşelim yani.
Azot, nitrojen filan suç değil, evet. Burada da iyi olmamış. Kötü olmuş.
Kötü yani. Olmuş.
Olmadım başbakan. Arkasından seçim barajı niye düşmüyor sorusuna da, neden kitap toplatıyorsunuz sorusuna verdiği gibi bir cevap vermiş. %10 barajını da biz koymadık demiş partimiz. Soru o değil ama anladığım kadarıyla.
İşte genel olarak hani kitapları niye toplatıyorsunuz sorusuna verdiği yanıtla benzer bir yanıt vermiş.
Aynen, evet, yani paralellik, ben toplatmadım.
Ama işine
barajı
geldiğinde
da biz koymadık.
Böyle cevaplar verip daha sonra işine geldiğinde farklı neredeyse tüm Türkiye'yi temsil eder cevaplar vermesi ilginç bir zıtlık oluyor.
Evet. Hangisi? Barajın düşürülmesi gerekirse halkımız da yaparız, size soracak değiliz demiş. Yani bu böyle Kırkpınar pehlivanlarının zeytinyağları süründükten sonra şaplaklarla, baldırlarını şaplaklarla atarak ortalıkta dolanmalarına benzer bir durum gözümün önüne geliyor. Pehlivanlar çıktı meydana, her birisi birbirinden merdane.
Ama işte karşıda pehlivan yok benim anladığım kadarıyla.
Burası da Kırkpınar değil.
Burası da Kırkpınar değil, biraz komik durabiliyor o yüzden.
Peki azınlıklara güvence nedir sorusuna ne demiş?
Sizi Türkiye'ye davet etmek isterim demiş.
Zannediyorum arkadaşımız Fransız. Bizde güzel bir söz var. Türkiye'ye çok Fransızsınız. Tüm azınlıkların garantisi benim. Ne efendim?
Tüm azınlıkların garantisi oymuş.
Onu okudum ben de anlayamadım.
O zaman
bir zihni. Zihni
melekelerinde. Allah başbakanımıza sağlık versin.
Evet. Ya hastalanır ya da izne çıkarsa ne olacak?
İşte garanti gitti.
Evet. Ergenekon tutuklamaları içinde bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyen Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Richard Doney'e de bir laf atmış. Bunlar, terimde bu. Bunlar önce demokrasiyi kendileri sindirsin, kızıma fotoğraf düzgün değil denerek vize verilmek istenmedi. Birkaç saat içinde Amerika Birleşik Devletleri elçiliğinden yanıt geldi. Prosedür var, onu uyguladık diye vermişler. Evet, yani Strasbourg'da yapılan bu açıklamalar Amerika'dan Fransa'ya askerden, askerle de ilgili olarak bazı daha iktidara yakın gazetelerin üzerinde bence haklı olarak da durduğu, ön plana çıkardığı şey de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin balyoz açıklaması doğru olmadı demiş. Bu da çok hafif değil mi acaba? Yani doğrudan doğruya yargı organına müdahale niteliği taşıyan bir muhtıra diye de nitelendirilen bir açıklamayı da pek doğru olmadı. Ayıp oldu filan demeye mi getiriyor yani başbakan?
Ben onu anladım.
Toplum bunu süreci etkileme gayreti olarak yorumlayacak demiş. Mesela Zaman Gazetesi'nin manşeti bu buna tahsis edilmiş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin balyoz açıklaması doğru olmadı.
BDP ile ilgili de bir şey yapmıştı. İmam arkasında saf tutmama girişiminden yola çıkarak dinimiz bizim çimentomuzdur demiş. İşte bunu bölmeye yönelik hareketler falan gibisinden bir açıklaması da olmuş. Bu tabii genel kuruldaki konuşmasından değil.
Evet.
Daha sonraki ufak görüşmesinden ama hani.
Daha sonra, evet ama işte ikisini bir arada ele almak lazım zaten basına. Mesela aynı basın toplantısı yani basınla yaptığı toplantıda konuşmada söylediği sözlerden biri de şey birlik Barış ve Demokrasi Partililerin BDP'lilerin sivil itaatsizlik eylemlerine ne demiş? Bu bir, burada da bir analoji var. Bu birlik ve beraberliğe karşı bir dinamittir demiş.
Patlayıcılarla ilgili ciddi bir fiksasyon en azı sergilemiş gibi gözüküyor. Kitap, bomba.
Evet.
Sivil itaatsizlik, dinamit.
Evet.
Yani. Evet, sivil kelimesi, şiddet içermemesi falan, hani dinamit denilince o da biraz ilginç bir analoji oluvermiş birdenbire.
Evet, yani Hollandalı Parlamento Milliyet sıralamış bunu açıklamaları. Hollandalı parlamenterlere onu size soracak değiliz diyor barajla ilgili olarak. Size ne diyor? Bu Avrupa Birliği meselesini de çok derin bir kavrayışla ele almış sayılmaz bu açıdan. Fransız parlamenteri işte malum Fransız mı? Türkiye'de Türkiye'ye Fransız. Lüksemburglu parlamentere işinize gelince bağımsız yargıdan bahsediyorsunuz ama Türkiye'de istemiyorsunuz demiş. Türkiye'de istemiyorlar mıymış bağımsız yargıyı? Bunu da anlamadım ben. Ermeni parlamenterede yönetiminiz diasporaya karşı çok ciddi ürkeklik içerisinde, bizim kimseden ürktüğümüz yok. Yani korkusuz Türk imajı vermiş. Amerikan elçisi Richard Donnie'ye de işte önce demokrasiyi kendileri sindirsinler diye Amerika'ya bir demokrasi dersi vermiş. Sarkozy'ye de Haçlı seferlerini hafızalarından silemeyenler toplumlara da dünya barış hoşgörü vaat edemezler demiş. Genel kurmaya TSK tamamen sivil irade altındadır, yanlış yaptı demiş balyoz açıklamasıyla. Nasıl düzelteceğini de söylememiş ama. MHP ile Öcalan'la görüşüldüğünü eleştirmeli hakkında devlet istediğiyle görüşür, devletin başı da iktidardır demiş. BDP'ye de işte Diyanet'in beyanlarını tanımıyoruz demek tehlikelidir demiş. Sivil itaatsizlik birlik ve beraberliğe karşı dinamittir demiş. Tiyatroculara da sanat böyle sevdirilmez, bu ideolojinin deli gömleği giydirilmesidir demiş.
Sanat konusunda da kendisinin keskin görüşlerini daha önceden biliyoruz. Gerçi çok bu konularda iddialı olmadığını da söylemişti. İşte insanlık anıtı yıkarken falan, o kararı o verirken.
Evet.
Ama şimdi başka bir yanını da görüyoruz sanat eleştirmeni olarak.
Sanat sever bir durum. Evet, bu yani bu konuda üzerinde kendi sesinden de bir miktar duyurma imkanımız var galiba. Bir de sesini dinleyelim şimdi.
Fransa'dan Sayın Marland Mitello.
Monsieur le Premier Ministre.
Sayın Başbakan,
Azınlıkların, dini azınlıkların korunması maalesef halen gündemde olan bir konu. Bize nasıl bir ispat, nasıl bir güvence getirebilirsiniz? Bütün dini azınlıkların eşit bir şekilde ibadet yerlerine erişim haklarını ve dinlerini ifade etme haklarını yaşayabilmeleri için. Söylediklerinizin tersine bu, çünkü Fransa'da var olan bir gerçek.
Sizi ben Türkiye'ye davet etmek isterim. Türkiye'yi yakından takip etmiyorsunuz. Duyduklarınızla hareket ediyorsunuz. Bakınız, zannediyorum arkadaşımız Fransız mı? Ama Türkiye'ye de Fransız. Böyle güzel bir söz var. Türkiye'ye çok Fransızsınız. Bakınız, biz Ortodoks Parti seçilmesi Lozan Anlaşması'na göre Saint-Sinod Meclisi'nde yapılır. Saint-Sinod Meclisi Lozan Anlaşması'na göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı halde şu andaki Ortodoks Patriği'nin seçimine biz, bakın çok açık konuşuyorum, göz yumduk.
Evet, siz Fransızsınız diyor. Şimdi Ahmet Altan...
Ama Fransızmış, haklı.
Evet. Bir parlamenter de şey demiş, evet güzel bir terim, bundan sonra ben de kullanacağım diye eğlenmiş durumda ama Ahmet Altan bugün hoş bir yazı yazmış. Diyor ki Avrupa'ya Türk kalmak başlığıyla bir yazı. Yani böyle Fransız parlamentere başbakanın siz Türkiye'ye Fransız kalmışsınız demesi birçok insanın çok hoşuna gitti. Doğrusu ben onlardan değilim diyor. Sadece o sözleri değil, bütün konuşması benim için hayal kırıklığı oldu. Erdoğan'dan daha üst düzeyde, daha etkileyici, daha ağır başlı, daha kapsamlı, demokrasi açısından daha ikna edici bir performans beklerdim. Ama bana sorarsanız Fransız temsilciye siz Türkiye'ye Fransız kalmışsınız diyen başbakanın asıl kendisi Avrupa'ya Türk kaldı diyor. Ve bence konuşmanın bütün kurgusu hatalıydı demiş. Tümüyle siz biz çekişmesi üzerine kurulu, halbuki bir Türk'ün başkanlık ettiği, içinde Türk temsilcilerinin de bulunduğu Avrupalı bir heyete, o heyetin bir parçası olarak hitap ediyordu. Yani neden böyle farklılaşma oldu? Avrupa'nın demokratik standartları mı yanlıştı, yoksa o standartlara uyum sağlayamayan Türkiye mi?
Avrupa Birliği ile karıştırmış olabilir konuştuğu yeri. Belki ondandır. Çok sık yapılan bir hatadır. Strasbourg'daki Avrupa Konseyi'ni, Brüksel'deki Avrupa Konseyi ile karıştırmak.
Evet.
İkisi birbirinden tamamen farklı şeyler. Birbiriyle hiçbir alakaları da yok.
Bir de Avrupa konsepti konusunda...
Açık gazeteyi dinliyorsa diye söyledim.
Evet. Danışmanlarından biri...
Türkiye'de...
Muhakkak dinleyen bir danışmanı yok mu Açık Gazete'yle diye dinlemekle
görevlendirdi? Varsa hatırlatmak, hatırlatırsa seviniriz. Strasbourg'daki Avrupa Konseyi aynı zamanda Türkiye'nin de üyesi olduğu bir... neredeyse kuruluşundan itibaren üyesi olduğu bir kurum.
Evet.
Yani i̇şte bu İnsan Hakları Mahkemesi de ona bağlı. Yine Avrupa Birliği ile bir alakası yok. Bunu da hatırlatalım tekrar. Bu hata bir daha yapılmasın diye.
Evet. Bir Fransız kalmış diyorsun yani şeye. Avrupa Parlamentosu'na. Başbakan.
İşte veya artık ne kaldı bilmiyorum.
Ya Avrupa Birliği'nden çok daha önce kurulmuş tabii, değil mi? 1949 mudur?
49 olsa gerek, evet. Yani işte arada bir 8-7 sene falan var.
Farkla girdi ona. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi filan da tamamen onun ürünüdür zaten.
Evet. Avrupa, şu andaki dönem başkanı da Türkiye.
Evet.
Yani o da ilginç.
Onu söylüyor işte zaten Altan da. Yani bir Türk'ün başkanlık ettiği, içinde Türk temsilcilerinde bulunduğu Avrupalı bir heyete, o heyetin bir parçası olarak hitap ediyor diyor. Yani demokrasi konusunda ortak değerlerin kabul edildiği bir zeminde bu ortaklığa değil de farklılığa vurgu yapmak Avrupa'nın demokratik değerlerinden farklılaşmak anlamına geliyor diyor. Bence çok haklı Ahmet Altan. peki niye farklılaşıyordu diye bir analize de geçmiş. Avrupa'nın demokratik standartları mı yanlış, yoksa o standartlara uyum sağlayamayan Türkiye mi? Niye kitap toplatıyorsunuz diyen Avrupalılar bunu Türkiye'ye ya da Erdoğan'a kızdıkları için mi soruyorlar, yoksa onların demokrasi anlayışında kitap toplatmaya yer olmadığı için mi? Kitap toplatmaya karşı çıkan bir anlayışla didişip kitap toplatmayı haklı göstermeye çalışan bir konuşma yaptığınızda bu sizi mi, yoksa sizi eleştirenleri mi daha demokrat bir zemine yerleştirir diye sormuş. Bence danışmanlarının kontrolünün pek izine rastlanmıyor. En az bilemeyiz bu konuyu tabii ama Erdoğan'ın konuşmasında bir çok otantik bir şey var.
Orada işte Avrupa Konseyi'ydi, Avrupa'sıydı vesaire, öyle kaygılar hiç kafasında yok. Bu farkında, son derece bilincinde ve bu da bilinçli olarak yapılmış bir hareket. Ne de olsa 12 Haziran'da seçim var.
Avrupalılar onlarla ilgili midirler, Avrupalı parlamenterler, bilmiyorum ama.
Ama Avrupalı parlamenterler öyle sanıldığı kadar tırnak içinde Fransız değil. Türkiye'de seçim olduğunu, bunda bir seçim konuşması olduğunun bilincine varmışlardır bence. Ve biraz da açıkçası o bakımdan müstehzi gülümsemelere sebep olmuş olabilir yani.
Aynen öyle işte, zaten Fransızdır cümlesiyle de. Birisi abi çok beğendim bu terimi, ben de kullanacağım bundan sonra Fransızı derken öyle bir istihza sezer gibi oldum ben, ama tabii bilemem. Şey de demiş ki Altan devamlı, yargı bağımsızdır dedi kendisine kitap toplatmayı soranlara, Avrupalılar işi uzatmadılar diyor. Ama herhalde akıllarından şu soru da geçmiştir: bağımsız yargının uyguladığı yasaları sizin çoğunlukta olduğunuz parlamento yapmıyor mu?
Evet, biz de zaten aynı şeyi demek istedik az önce konuşurken.
%10 barajı konusunda da pek doyurucu bir cevap veremedi diyor. 70 milyonluk bir ülkede %10 dediğinizde bu milyonlarca insandan.
Bu konuda yapılan bir referandum var mı bu arada? Öyle bir şey mi var yani, halkım isterse falan gibisinden? Bence zaten olmaması gerekir, o ayrı mesele de. Hani yani neye dayanarak, bir kamuoyu araştırması mı yapılmış, nedir? Çünkü kendisinin seçim vaatlerinden biriydi.
Evet. Ve döndü. Evet, yani siyasi istikrar adına milyonların iradesinin parlamentoya yansımasına engel olmak ileri demokrasiye pek de uygun düşmüyor. Bunu savunmak çok da demokratik gözükmüyor demiş. Yani işte buradan tabii Türkiye'nin özel şartları vesaire. Yani önemli bir bitiş noktası da şöyle: yani dünyanın seçkin liderlerinden biri olabilecek bu kapasiteye sahip bir politikacı, uluslararası siyasetteki varlığını bundan böyle Esad'ın, Aliyev'in, Ahmedinejad'ın, Putin'in dostluğuna mı dayandıracak, bu diktatörlerle mi birlikte anılacak diye bir soru sormuş ki çok haksız sayılmaz bence. Bu, sadece bu konuşmayı alırsak bunun demokrasiyle filan pek alakası yok. Yani şiddetli bir peşrev bu. Kırkpınar vari bir pehlivan peşrevi gibi görülüyor.
Yani iktidara giden her yol mübahtır mı acaba?
Evet, endişe verici yani. Doğrusu konuşması da alkışlanmamış. Bu alkışlanmıyorsa nedenlerini de iyi tahlil etmek lazım diyor Altan. Birisi Avrupa'nın demokratik değerlerinden vazgeçiyor demektir. Bu kim? Erdoğan mı, Avrupalılar mı sorusuyla da bitirmiş. Bu bomba dinamit benzetmeleri, sivil itaatsizliği bu şekilde ele alması, yani kitap toplatmayı, en çok bu ikisi beni endişelendirdi. Hep bütünüyle,
sivil itaatsizlik bütün eşittir dinamit, kitap eşittir bomba.
Evet, yani böyle de özetlersek çok büyük haksızlık etmiş olmayız. Yani İki önemli bu noktayı koyarak bunu da bana hiç demokratik ve sevimli gelmedi, ama bize böyle gelmemesi başkalarına gelmesi anlamına başkalarına da öyle gelmesi anlamına gelmez herhalde.
Evet, zaten manşetlere baktığınız zaman da görüyorsunuz işte, Avrupa'ya fırça.
Abi, sert şey var çıktı.
Mı? Şamar falan. Öyle bir manşet var mı? Ben hepsine bakmadım.
Herkese çıkıştı diyor işte. Dinle Avrupa'yı çok, en çok
onu beğendim.
Avrupa Avrupa, duy sesimizi biraz da böyle futbol sloganı, spor.
Ya, hani Türk takımlarına hakaret gibi olmasa da çok da ezik bir slogandır yani o.
Evet.
Onu da söyleyelim.
Ama onu hatırlatıyor doğrusu. Star Gazetesi'nin de baş, yani genel yayın yönetmeninin danışmanları vardır herhalde.
Tahminen.
Evet, gündem, Özgür Gündem gazetesinin de manşeti de 2 yıldır içerideler. 14 Nisan'da başlatılan ve halen devam eden siyasi operasyonların üzerinden 2 yıl geçmiş tam. Bugüne kadar 2000 kişi tutuklanmış, 152 Kürt siyasetçinin 2 yıldır savunma yapamadan yargılandığı ana davanın 20. duruşması da 2 yıl.
Hangi dava olduğunu söyleyelim mi? Bir karışıklık olmasın.
KCK.
Evet, bu pek dillendirilmiyor çünkü de.
19 Nisan'da evet.
Bu davadan tutuklu kalanlar, ismini söylemek lazım.
Evet, Kürt bunlar. Bu insanlar. Bir de bu, yani tekrar bir salise için dönecek olursak başbakanın konuşmasına, bu bunlar şeklindeki ifade de beni şahsen çok rahatsız ediyor. Bunlar diye insanlardan bahsedilmesi.
Bazı çevreciler.
Evet, her konuda kullanıyor bunu, hoşlanmadığı herhangi bir grup ya da insan için.
Direkt dışsallaştırıyor böyle bir tümör muamelesi yapıyor bir nevi.
Evet, bu bunlar gibi terimler en azından nezaket sınırlarını biraz zorluyor gibi geliyor. Şahsen ben hoşlanmıyorum. İşte böyle devam ederiz.
Açık Gazete.
Walking down the high street when I heard footsteps behind me, and there was a little old man, oh, yeah, scarlet and gray, chuckling away. Well, he trotted back to my house and he sat beside the telly with his tiny hands on his tummy, chuckling away, laughing all day. Oh, to report you to the gnome office.
I'm a laughing gnome and you can't catch me. I'm a laughing gnome and you can't catch me.
Said the laughing gnome. Well, I gave him roasted toadstools and a glass of dandelion wine. Then I put him on a train to Eastbourne, carried his bag and gave him a fag.
Have you got a light, boy?
Yeah, where do you come from?
No land.
Oh, really? In the morning, when I woke up, he was sitting on the edge of my bed with his brother whose name was Fred. He brought him along to sing me a song. Oh, I didn't hear it. What's that clicking noise?
That's Fred. He's a
necromancer. I'm a laughing gnome and you can't catch me. I'm a laughing gnome and you can't catch me.
Owner, I'm a gnome.
Haven't you got a gnome to go to?
No, we are nomads.
Didn't they teach you to get your hair cut at school? You look like a rolling gnome.
Yeah.
Now they're staying up the chimney and we're living on caviar and honey. Cause they're earning me lots of money fighting comedy pros for radio shows. It's the gnome service, of course.
I'm a laughing
The Laughing Gnome, gülen, gülüşen yer cücesi diye çevirebiliriz herhalde bu parçayı. David Bowie'nin bu adı taşıyan şarkısı 1967'de bugün Britanya'da piyasaya verilmiş. Büyük de bir sükse yaratmış, başarı kazanmış. 46 yıl sonra, 44 yıl sonra bir kez daha çalarak biz de hatırlatmış olduk. Açık Radyo burası.
Arada çalınmıştır ama.
Tabii. 6 aylık Bowie programı yapılmış bir radyo burası. Hiçbir şey atlamazlar meraklı arkadaşlarımız. Ama ben ilk defa duyuyorum uzun süredir kendi payıma. Bütün parçaları da dinlemediğim böylece ortaya çıktı radyoda çalınan. Evet. Şimdi bu biraz uzaklaşalım artık Erdoğan'ın konuşmasından.
İyi olur.
Sağlığa daha iyi gelebilecek bazı haberler üzerinde duralım. Mesela işte Vancouver Sun'da ve Guardian gazetesinde de elimizde çıkan hoş yazılara bakalım ve diyelim ki tabiat ana, toprak ananın haklarını koruma konusunda önemli gelişmeler oluyor. Özellikle Bolivya'da Latin Amerika ülkesi dünyanın ilk kanunlarını çıkardı. Bütün dünyada insanlarla eşit haklara, insan haklarıyla tabiat hakları aynı nitelikte bir kanun çıkarıldı. Tabiat ana kanunu. Şimdi hem politikacılar hem de şeyler çıkmak üzere, yani bu daha çıkmamış galiba. Bolivya'da 10 Nisan tarihli, belki de çıkmıştır. 10 Nisan tarihli bir haber bu, John Vidal'ın haberi. Ülkenin zengin maden kaynaklarını da birer tabiatın lütfu olarak nitelendiriyor değil mi? Blessing'i nasıl çevirmiştik?
Nimet.
Nimet, evet. Nimet ve doğrudan doğruya da yeni bir koruma kanunlarına ve sosyal tedbirlere, hem çevreyi hem korumak hem de kirlenmeyi önlemek hem de endüstriyi de, bu madencilik endüstrisi başta olmak üzere, daha sıkı kontrol etmek için ve bunu Birleşmiş Milletler'e de Dünya Günü dolayısıyla da 22 Nisan'da da getirecekler karar olarak. Çok önemli aslında bu. Önce Ekvador'la başlamıştı. Sonradan da şimdi Bolivya'ya daha da kuvvetli bir şekilde geçiriyorlar. Önemli aslında, çünkü hem hayata, bütün yaşamı korumak için hem suyu hem temiz havayı kendi başlarına sahip oldukları ve bağımsız birer varlık olarak sahip oldukları devredilemez, vazgeçilmez hakları olduğunu söylüyor.
Şimdi bu noktada tabii buna itiraz eden veyahut gülünç bulan bazı aklı evveller oluyor. İşte ne diyorlar, o da neymiş, işte insan dışındaki varlıkların haklarından tutun vesaire vesaire, işte cansız varlıkların hakları olur mu? Şunu hatırlatmak gerekir bu noktada, aslında insan hakları dediğimiz şey opsiyonel. Yani öncül olan tabiatın hakları, çünkü o olmadan diğeri olmuyor.
Aynen, bir de tabii bunu söyleyen hala insan var mı? Vardır herhalde.
Var var.
Şirketlerin insanlardan bile çok daha kuvvetli haklara sahip olduğu, fiktif varlıkların asla sahip olmamaları gereken, insan milyonlarca halkı dava etme ve kazanma durumunda olan şirketlerin hakları varken, derelerin
veya ağaçların
ağaçların hakları olmamasını düşünmek hakikaten saf dillik ya da bilerek yapılmış bir şey, suç olur.
Aslında hak da dememek lazım buna. Statü. Yani kanuni, hukuki statüsü.
Özne o. Hak öznesi, evet,
tüzel
olması.
Kişilik denen bir şey var değil mi sonuçta?
İşte onda bazı tereddütlerim var benim, şirketlerin özel.
Tamam, ama hani şirketler için böyle bir kategori var.
Evet. Evet. Yani hayat hakkı, su hakkı, temiz hava hakkı, aynı zamanda da onarma, yani var olmasını, varlığını korumasını ve zedelenmiş şeyler olursa onları onarma hakkı da var. İnsan faaliyetleri dolayısıyla yıpranmış, zedelenmiş, kırılmış şeyler varsa ve kirlenmeden azade olma, ayrı olma hakkı da tanınıyor. İlginç bir şey de var. Mesela tabiat ananın, toprak ananın bir bakanlığı kuruluyor. Şimdi buna ne tuhaf diye düşünecek olanlara Enerji Bakanlığı yok mu diye de sorabiliriz herhalde. Toprak ana hakları bakanlığı kuruluyor Bolivya'da ve bir de gezegeni korumak için bir ombudsmanlık, yani bağımsız denetçi kuruluşu da kuruluyor.
Ara bulucu aynı zamanda, sadece evet. Denetlemiyor.
Yani işte aktivistlerin, çevreci diğer grupların ve devlet de olabilir. Bu şikayetleri işte mahvediliyor doğa filan diye şikayetler geldiği zaman onları bakıp incelemek ve varsa bir suç ya da işte zarar verildiği tespit edilirse bunların giderilmesi, zarar giderimine gidilmesi için ara buluculuk, senin de dediğin gibi, yapacak bir kurum da oluşturuluyor. Son derece ilginç gelişmeler bunlar. Pablo Solon, Bolivya'nın Birleşmiş Milletler'deki büyük temsilcisi de, yani habire dengeden bahsediyorsunuz demiş. Yani herkes konuşuyor işte, tabiatın dengesi bozuldu filan deniyor doğanın. Ama o zaman nasıl olur denge derseniz, sadece insanların ya da şirketlerin haklarının olduğu ve başka hiçbir varlığın hakkının olmadığı bir yerde hangi dengeden bahsedebilirsiniz demiş. Vancouver Sun gazetesinden aldığımız bir haber bu, Common Dreams aracılığıyla. Ve Birleşmiş Milletler de yapmış bu konuşmayı. Ama eğer demiş Pablo Solon, doğanın da hakları olduğunu kabul ederseniz ve onları, bu hakları korumaya yönelik legal biçimler ve koruyup geliştirmeye yönelik legal biçimler, formlar da oluşturursanız, o zaman işte o zaman ancak denge olabilir demiş. Ve yani bu şey anlamına da gelmiyor. İşte bir ineğin haklarına zarar verilecek diye et yememek anlamına gelmiyor demiş. Fakat öyle bir ölçekten bahsediyoruz ki artık demiş, bir türün yok edilmesine, yok olmasına yol açacak bir şeyden, durumdan bahsediyor. Ölçeğe ulaştığı zaman insan faaliyetleri, o zaman doğanın ya da Pachamama diyorlar onlar, bir tanrı gibi bir şey, tabiat ana dedikleri şey, o zaman onun, doğanın çevrimlerini, döngülerini tamamen ortadan kaldırıyorsunuz, değiştiriyorsunuz hayat döngülerini ve o zaman bu iş çığırından çıkıyor diyor. Elbette ki işte demir ya da çinko gibi bir şey çıkartmak için bazı faaliyetlerde bulunabilirsiniz ama sınırları vardır. Bunu da önemli söylüyor. Birleşmiş Milletler'de büyük bir tartışma başlıyor. 22 Nisan'da ikinci İnsan Hakları Günü, yani Tabiat Ana Günü olarak bu sene ikincisi olacak. O da Morales'in, Bolivya'nın başkanı Evo Morales'in öncülüğünde yapılmıştı. Ve şimdi Kanadalı aktivist, burada kendisiyle de etraflı söyleşiler de gerçekleştirme fırsatı bulduğumuz Maud Barlow da bir New York'ta bu yeni bir kitap yayınlıyor. Birleşmiş Milletler tartışmaları sırasında doğanın da hakları vardır diye ve büyük bir rezonans yapacağı, etki yapması bekleniyor kampanya konusunda. Önce güney ülkeleri, yoksul gelişme yolunda denilen ülkeler, gelişme yolunda lafını kendisi Barlow kullanmamış, kendi topraklarını ve halklarını sömürüden korumaya çalışan ülkelerde başlayacak ama bizim ülkelerimizde de devamı gelecektir diye çok kuvvetli umut ediyorum. Mesela Alberta'daki o korkunç zift kumulları gibi demiş. Evet, yani Ekvador kuvvetle destek veriyor bu Bolivya girişimine. Ama Nikaragua, Venezuela, Saint Vincent ve Grenadine adaları ve Antigua ve Barbuda gibi ülkelerde destek vermişler. Yani önümüzdeki haftalarda epey kuvvetli şeylere yol açacağız. Wild Law diye de bir kitap daha çıkıyor. Onu da öğrendik.
Evet, bunlardan da hem kitaplardan hem de bu gibi gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz. Zaten biraz teaser gibi olacak ama bu konuda son derece önemli bir mülakatımız da
gerçekleşecek inşallah.
Evet.
İnşallah diyelim. Bu konuya Fransız değiliz yani.
Veya Türk kalmadık.
Türk de kalmadık. Evet. Ve devam ediyoruz. Bu arada da ilginç bir haber daha takalım bunun peşine. Susan Goldenberg çok ilginç bir yazı kaleme almış. Daha doğrusu haber veriyor Guardian'da. BP şirketinin Körfez, Meksika Körfezi'ni tamamen temizlediği ve hayatın normale döndüğü konusundaki açıklamalar vardı ama
yalan,
pek doğru olmayabilir diye, yani önemli bir bilim insanı Samantha Joy diye bir hanım pek aynı kanaatte değilmiş ve bazı başka bilim insanları da evet temizlendiği gibi görünüyor raporlarına karşı, onlar da yanılıyor olabilirler. Benim gördüğüm hiç böyle değil diye çok önemli bir rapor çıkartmış. 4 santim kalınlığında okyanusun dibinde Meksika Körfezi'nin bir balçık varmış.
Ve ölü hayvanlar sahile vurmaya devam ediyormuş.
Evet. Yani kendisinin vardığı sonuç şeymiş. %50'si daha duruyor petrolün. Akan petrolün orada diyor. Tabii evet,
bu konuda
durduruldu ama.
Oradaki arama çalışmalarını yapan platformlardan kardeş platformunda aynı şirkete ait şu anda Karadeniz'de benzer çalışmalar yürüttüğünde müjdeleyelim o zaman.
Evet, yani yalan olabilir BP'nin, daha doğrusu doğru söylemediği ve biraz da durumu kurtarmaya çalıştığı söylenebilir. 7500 kilometre karelik bir alanda tamamen böyle kalın bir şey varmıştı. 4 santimden daha kalın bir tabaka bütünüyle kaplamış. 7500 kilometre karelik bir alanı düşünüyor musun? Kapladığını ve onun içinde böyle bu sıvının, yıvış yıvış sıvının içinde ölü deniz yıldızları, başka organizmalar ve ya petrol tabii varmış. Ve şey diyor bazı insanlar, işte bakteriler çıktı ve yediler bütün petrolü, zararlı maddeleri, onları yiyen doğal şeyler oldu diyor. Ben öyle onları göremedim diyor bu kadın. Susan Goldenberg'e öyle demiş. Ve plume dedikleri işte bir sütunlar halinde denizin altında bayağı ciddi kirlenme, petrol şeyleri var. Onlar duruyor demiş denizaltıyla, ben gördüm. Yengeçler varmış, onlar da normalde görür görmez kaçmaya çalışırlar. Dört bir yana fırlarlar demişler. Demiş kadın Samantha Joy, fakat burada ben göremedim demiş. Onların yani halleri yok, öyle durup sersem seperek bakıyorlar yengeçler demiş. Bu durum, biz duyuralım da
kayda geçsin.
Kayda geçsin, tarihi bir kayıt olarak. Peki, birkaç da şey haberimiz vardı. Yemen'de muhalefet Körfez ülkelerinin barış planını reddetmesinin ardından büyük çapta hükümet karşıtı gösteriler düzenlediği bildiriliyor muhalefetin. Başkent Sana'a ve Aden'de yapılan protestolarda binlerce kişi devlet başkanı Salih'i hemen istifaya çağırmışlar. Fakat Aden'de askerlerin ateş açması sonucu 2 ölü var. Bir de ülkede polisle asker çatışması olmaya başlamış. Taraf değiştiren askerlerden birinin üzerine de polis ateş açmış. Bu bir asker ve 4 polisin öldüğü haberleri de var. Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in de hakkındaki yolsuzluk iddiaları kapsamında gözaltına alındığı haberi var. Hafif bir kalp krizi geçirdiği de, durumun iyi olduğu evet, haber verilmişti, bilemiyoruz.
Şimdi istikrarsızmış durum yalnız onda.
Öyle mi?
Evet, öyle değişivermiş. İki oğluyla beraber 15 günlük bir gözaltı süresi.
Mısır Başsavcısı eski liderin 15 gün gözaltında tutulacağını açıklamış. Savcı tarafından sorgulanırken fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. İki oğlu da yolsuzluk soruşturması kapsamında sorgulanıyor. Bu arada sağlık demişken sorgu vesaire İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde yerinden kımıldarsa hayatı riske girer raporu alan Ergenekon sanığı Mehmet Haberal'ın sağlık sorunları tamamen bitti diye bir haber var.
Mucizevi bir şekilde.
Evet, Zaman Gazetesi vermiş. Şey başlığıyla Cumhuriyet Halk Partisi adaylığı Haberal'a şifa oldu diye. Adli tıp raporu doğrultusunda gönderildiği Silivri cezaevinden büyük bir hastaneye sevk için uğraşan Haberal'ın son birkaç haftadır bu yönde bir talebi olmadığı ortaya çıkmış. Kalp rahatsızlığı için cezaevinde hazır bekletilen EKG cihazına hiç girmediği öğrenilmiş. 24 saat ambulans bekletiliyormuş can kurtaran. 112 numaralı ihbar hattı. Orada da artık istek yapılmıyormuş. Böyle bir durum var. Onu da hatırlatalım. Bu arada eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın yargılandığı devrimci karargah örgütü davasının ilk duruşması da olaylı geçmiş.
Evet, dışarıda gösteriler olmuş.
İçeride de olmuş aslında, yalnız dışarıda değil.
Evet, ama dışarıda gaz falan da,
evet,
gaz bombası falan da atılmış.
Yani mahkeme heyeti davayı öldürülen örgüt lideri olduğu belirtilen Orhan Yılmazkaya ile ilgili ana davayla birleştirme kararı alınca sanık avukatları bu işi uzatır diye ve savunma hakkı engellenir diye, kendilerine de savunma hakkı verilmeden karar alındı diye protesto için cübbelerini çıkartmışlar ve kürsünün önüne koymuşlar hakimi. Salonu terk etmişler. Gerginlik adliye önünde de devam etmiş. Hatta dosyaları da hakime fırlatan avukatlar da olmuş. Bu da bir yenilik.
Oku diye mi?
Evet. Ama isabet etmemiş galiba. Adliye önünde toplanan...
Belki sadece önüne atmış da olabilirler.
Evet, haberin detayına bakmadım ama ilk defa duyuyorum hakime dosya fırlatılmış olduğunu, klasör. Adliye önünde toplanan kalabalık bir gruba da polis gaz sıkmış, biber gazı sıkmış. Böyle acayiplikler olmuş. Bunlar da Bir Gün gazetesinden okumak mümkün. Karargahta cübbeler atıldı başlığıyla vermiş Bir Gün. Cübbe fırlatarak mahkemeyi protesto ettiler filan diyor. Böyle bir durum. Evet.
Bir de eylem haberimiz var. Bu 26 Nisan Çernobil faciasının 25. yılı olacak. Ve bu 25. yılı geçtiğimiz haftalarda aslında Japonya'daki Fukushima santralinde, Fukushima Daiichi santralinde meydana gelen kazayla, kaza demeyelim artık, felaket.
Felaketle, evet.
Felaketle altı bir kere daha çizilmiş oldu. Bu kapsamda 25 Nisan'ı 26 Nisan'a bağlayan gün, saat 25 Nisan'a sabah 9'da başlayacak ve 26 Nisan saat 10'a sabah 10'a kadar devam edecek bir uyumama eylemi yapılıyor. İşte bu eylemle de 25. yılında Çernobil'in uyumuyoruz. Ve yeni Çernobil'lere, Daiichi'lere izin vermeyeceğiz mesajı verilmeye çalışılacak.
Japon endüstrisinden de oldukça kötü haberler var. Bu şeylere bağlı olarak işte deprem, tsunami ve arkasından radyasyon meselelerini, yedek parça şeyi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek büyük birçok ülke için durdurulmuş endüstri durumu, onu da belirtelim. Yani parça gönderilemiyormuş çünkü endüstri büyük üreticileri Japonların şey olmuş diye bir haber de okudum. Kesintiye uğramış diye. Onlarla da ilgilenebiliriz daha sonradan. Toyota mesela 5 ülkede deprem molası veriyor diye bir haber vardı. Parça tedarikinde sıkıntı yaşanması nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 Avrupa ülkesinde fabrikalarında üretime ara verdiğini açıklamış. Büyüme oranını da revize etmiş Japonya.
Bu arada yine Türkiye'ye dönecek olursak, bu geçtiğimiz haftalarda yine yaşanan bir şifre tartışması vardı ÖSYM'nin.
Çözülmüş mü?
ÖSYM'den mektup var.
VSYM şifresi çözülmüş mü?
Yok, o zaten şifre çözmeye yardımcı oluyordu. Şifrenin kendisi. Ya bilmiyorum aslında. yetişemiyorum. Benim ÖSYM ile bağlantım kesilir bayağı oluyor. Sevinçliyim bu yüzden. Evet. Gerçi yok, hala kesilmemiş de olabilir. Neyse. Şöyleymiş durum. Mektupta şu ifade yer alıyor. Tüm adaylara verilen soru kitapçıklarında sorunun doğru cevap seçeneği rastgele biçimde değiştirilirken diğer seçeneklerin yerleri de rastgele değiştirilmesi gerekirdi. Ancak geliştirilen yazılım çalıştırıldığında her soru için rastgele verilmesi gereken değerler sehven sıralı olarak verildiğinden oluşturulan soru kitapçıklarında bazı sorularda en büyük değerli seçeneğin hemen sağındaki seçeneğin doğru cevap olması durumu ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki paragrafta diye devam edebilir aslında.
Yanlış.
Ne anlatılmak istenmiştir?
Evet. Yani yanlışlıkla şifreleme yapıldığı belirtilmiş ama şifrelemeler hiçbir öğrenci tarafından fark edilmedi. Normal dışı bir durum yok. İçiniz rahat olsun, sınavda hile yok. Mektubun özü bu anladığım kadarıyla.
Bilmiyoruz artık, bakacağız sonuçlara göre.
Evet. Bu arada belgesel yönetmeni Rüya Arzu Köksal'ın İnebolu'da belgeselinin gösterimini engelleyen belediye başkanını hakaret suçundan suçlu bulunmuş. Hakaretçi başkan mahkum olmuş. Bu da önemli bir haber. İdris Güleç hakaret ediyor, filmi göstermiyor. Bu burada başbakanıma karşı bir eylem yapamazsınız diye filmi engellemişti. İdris Güleç Son Kumsal adlı belgeselin gösterimini ta 2008'in 22 Temmuz'unda ama şimdi mahkum.
Film gösterimini başbakana karşı bir eylem olarak mı algılamış o da?
Evet, ben öyle hatırlıyorum. Burada öyle konuşmuştuk Son Kumsal filminde.
O da Fransız kalmış olaya.
Evet. Ayrıca da tazminat davası da açacakmış İdris Güleç hakkında. Bu ayrı yani. Bu hakaret suçundan belgeselin bulunması önemli bir, yani belgesel sinema ve belgeselciler için ciddi bir kavşak, örgütlü mücadelemiz içinse çok önemli bir kazanımdır diyor. Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu'nun açıklaması var Burhan Gün onun adına. Ama asıl iyi haberi şimdi veriyorum. Bugün çünkü galiba bir saatin sonunda bitireceğiz. Konuğumuz da var daha sonra. Deniz suyu içme suyuna çevriliyormuş. Bu seni sevindirecek haberi bir saatin sonuna şey yaptım.
Bunu zaten yapmayı işte ortaokul fen derslerinde falan öğrenmiştik. Böyle camdan bir şey yapıyorduk.
Yok, o öyle o değil. Erke dönergeci de değil. Bu Sivas'ta mühendislerin teknik desteğiyle üretilmiş filtresiz buharlı su arıtma ve mineralli doğal kaynak içme suyu üretme cihazı. Türk Patent Enstitüsü'nden faydalı model belgeseli alınmış. Ayrıca bir asıl can alıcı yerini ikinci bölüme sakladım. Kolayı ve çorbayı
gazoza
da
çeviriyor.
İçme suyuna çeviriyormuş.
Kurşunu altına çeviriyor muymuş?
Onu görmedim ama
o zaman sayılmaz. Gerçek alkemi değil.
Simya ama yani şimdi kolayı da sebze çorbasını da içme suyuna çevirmeyi de beğenmiyorsan diyet kolayı bile mesela içme suyu yapabilir.
Yalnız bu mantıkla insanı falan da çeviriyor olabilir, onu da söyleyeyim.
Bilmem artık.
İçinde sıvı olan her şeyi içme suyuna çevirme kapasitesi olan bir cihaz anladığım kadarıyla bu.
Evet, Türk Patent Enstitüsü'nden de faydalı model belgesi alınmış. Bu müjdemi isterim ve yayını da kapatırım burada.
Yok, kapatmadık daha, konuklar falan. Yani
bu saati kapat.
Olur.
Açık Gazete. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.
Günaydın Hasan.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Bugün biraz Rusya-Türkiye karşılaştırması mı yapacaktık?
Bir konumuz vardı. Ona istersen geçen hafta da yani bir iki hafta önce çok ön plana çıktı. O da bankalarla hükümet arasında alınan önlemler konusundaki bir tartışma. O konuya değinecektik. Onun önemli olan tarafı da bu kriz, yaşadığımız kriz, küresel kriz her ülke üzerinde çok önemli etkiler yarattı. Rusya şeyi de şundan aklımda kaldı. Ben geçen hafta Moskova'daydım, bir kongrede tebliğ sundum. O arada da Rusya'nın karşılaştığı sorunlarla ilgili şeyleri de dinlemek, takip etme fırsatım oldu. Benzer, hatta benim kafamca bizden daha zorlu sorunlarla karşılaşmış durumda Rusya bu kriz nedeniyle. Yani kendi sorunları var, bizim de var. Onlar ayrı, fakat bir de kriz nedeniyle var. Şimdi biz de krizden çıkış süreci içerisinde işler yanlış yönde gidebilir ya, tehlikeli yeni maceralara yol açabilir kaygısı var. Aynı kaygı Rusya'da var. Konular tamamen değişik. Şimdi ben bu hafta diyorum ki Türkiye'ninki üzerinde duralım biraz. Haftaya da biraz Rusya'dan bahsederim. Bu Türkiye'deki biraz taze de onun için.
Evet, bazı yani ekonomiden sorumlu bakanla da bazı banka yöneticileri arasında da tartışma
i̇şte
konusu
oldu. Ona şey yapalım ama yani o kişilerden daha çok burada olayın kendisi çok önemli. Çünkü bu olay tekrarlanabilir bir olay. Ve esas üzerinde durduğumuz konu da bunun ele alınabilmesi ve çözülebilmesi için bir kurumsal yapıya ihtiyaç olduğu, yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğu. Hikayeyi biraz anlatayım bak.
Lütfen.
Şöyle oldu. Şimdi bu senenin başından beri hem ekonomiyi gözleyenler hem de iktisat politikası kararını alanlar, politikacılar dahil, ekonominin fazla hızlandığı kaygısı belirttiler. Fazla hızlanmak ne demek? Ekonomi büyüyor. Bir şey üretimini arttırıyor vesaire. Şimdi bunda ne sakınca var? Yani burada şu sakınca var. Türkiye dışarıya yeterince mal satamayan bir ülke. Hiçbir zaman bunu çok becermiş bir ülke değil. Türkiye'nin ihracatının ithalatından fazla olduğu son yılda ben doğmuşum. 65 yaşındayım. Yani Türkiye, ama şimdi bu birazcık fark olunca olabilir, işte biraz borç alırsınız, şunu yaparsınız filan diyeyim. Ama bu çok büyümeye başlayınca cari açık dediğimiz, yani dış kazandığımız dövizlerle harcadığımız dövizler arasındaki farkın çok büyümesine yol açıyor. Bu Türkiye'de kriz demek. Hatta geçmiş yıllara bakarsanız siyasi kriz demek. Yani isterseniz bakın 1958'e bakın, 60 geldi arkasından, 70'e bakın, 80'e bakın, hep böyledir. Sonra diyelim ki hamdolsun böyle siyasi rejimi tehdit eden krizler olmadı ama çok büyük sarsıntılara ve acılara yol açtı. Tipik örneği de işte daha yakınlarda yaşadım. Şimdi dolayısıyla bundan kaygı duyulması çok doğru bir davranış. Şimdi bunun üzerine Mart ayı içerisinde Merkez Bankası bankaların karşılık oranlarını arttırdı. Şimdi bu ne demek? Bankalar topladıkları paranın bir kısmını Merkez Bankası'na veriyorlar. Kalanını kredi olarak açabiliyorlar. Bu karşılık oranı da bu Merkez Bankası'na verilen miktar. Bunu çok arttırırsanız bankaların kredi açabileceği miktarı düşürürsünüz. %100 yaparsanız sıfıra düşer. Yani öyle şeyde. Benim hatırladığım en yüksek karşılık oranı 1980'lerde Arjantin'de vardı. %65'e kadar çıkmıştı. Bizimkiler öyle değil ama yani biraz yükseltmeye karar verdi. Biraz derken yani eski oranla epeyce arttırıldı. Şimdi bunu yaparak kredileri kısmak. Krediler kısılınca tabii bunun üretim üzerinde etkisi olacak. Üretim kısılınca ithalat azalacak. Çünkü bizim üretim dediğiniz dışarıdan aldığımız malları bir araya getirmek diye toparlayabiliriz. Yani montaja benzer bir şey. yani çok küçümsüyor gibi oldum ama konumuz açısından bu önemli. Yani sonuçta çıkan malı kullanıyoruz ya da bir kısmını ihraç ediyoruz. Fakat ithalatımızı bu karşılamaya yetmiyor. Şimdi böyle olunca tabii ki bankaların faaliyetleri üzerine bir kısıt gelmiş oldu. Onların karlılıklarını olumsuz yönde etkileyecek bir şey olmuş oldu. Şimdi bankaların reaksiyonu da şu oldu. Bize otoritelerin koyduğu kısıtların hepsine hürmetle uyduk. Yani bize dediler ki doğru düz sermaye tutun, tuttuk. Likitte oranlarınızı belli sınırlar içinde tutun dediler, tuttuk. İşte döviz pozisyonlarınıza dikkat edin dediler, tuttuk. Sonra bir sıkıntı oldu, geldiniz yine bizi vurdunuz. Bu haksızlıktır dediler. Hükümet adına verilen cevapta ise dedi ki biz, ama dikkatini çekerim, Merkez Bankası değil, bu defa biz diye geldi. Biz bu riski, yani sistemde meydana gelen, sistemik olarak ortaya çıkan bu riski görmezlikten gelemezdik. Türkiye ekonomisinin başını belaya sokacağını düşündük. O yüzden bu önlemi almaya mecburduk, aldık. Ve bu sanıyorum bir süre devam etti. Hatta yanlış anlamıyorsam yanlış bir başlıkla Türkçe'ye çevirmekle beraber Financial Times'ta da var. Deniyor ki Türk bankalarını tehlikeye atıyor bu alınan karar. Financial Times öyle yazdı diye. Dün televizyonlarda böyle bir haber geçiyordu. Ben de baktım Financial Times'ta bir Türk bankacı konuşmuş. O öyle demiş. Yoksa Financial Times'ın böyle bir şeyi yok. Yani o alıyor Türk bankaları tehlikeye girebilir diye bir kişi öyle düşünmekte haklı olabilir. Ona bir şey demiyorum. Ama yani o kadar abartılacak bir Financial Times da yargıladı ve hükümetin kararı yanlıştır dedi. Yahut hükümetin savunduğu kararı yanlıştır dedi diye bir şey yok.
Böyle bir yorumlanacak bir durum yok.
Yani hiç olmazsa Financial Times'in böyle bir şey yaptığı yok. Şimdi bu olaya bakalım. Bu olayın arkasında birkaç türlü hata var. Birkaç türlü hata bir araya gelince böyle bir olay ortaya çıkıyor. Şimdi önce bankalardan başlayayım. Bankaların söylediği doğru fakat cevap verdikleri konu bakımından anlamı yok. O da şöyle. Bankalar diyor ki ben diyor kendi aldığım riske bakıyorum, düzenliyorum. Bu risk kurallarına uygun. Öyle söylediğine göre öyledir. Yani onu tartışmıyorum, doğrudur. Ama hükümetin aldığı karar bu mikro düzeyde bir bankanın sağlığı bozuluyor mu bozulmuyor mu kararı değil. İktisat politikasını yapanların kararı Türkiye ölçüsünde bir risk var. Bu riski ortadan kaldırabilmek veya azaltabilmek için ne yapmalıyız? İlkine mikro düzeyde düzenleme diyorlar. Bu ise makro düzeyde. Dolayısıyla makro düzeyde bir risk için bir karar alınıyor. Bankalar ise mikro düzeydeki risklere uyduklarını söylemek suretiyle buna karşı çıkıyorlar. Bu şu demek. Bankaların verdiği cevap 2007 krizi öncesindeki düzenleme anlayışına uygundu. 2007 krizi gösterdi ki bu düzenleme anlayışıyla devam etmek krizleri engellemiyor. O yüzden makro düzeyde önlemler almak gerekiyor. Dolayısıyla hükümetin ya işte iktisat politikası yapımcılarının aldığı karara verdikleri cevap uygun değil. Haklı olsalar bile, yani haklı derken söylediklerini yapıyor olsalar bile. Bu işin bir yönü.
Evet, yani burada mikro düzeydeki bir mantığın makro düzeyde işlemediği gibi bir evet. Sonuç çıkıyor.
Çünkü 2007 krizinin bize öğrettiği en önemli noktadan birisi bunun olmayacağıydı. Niçin olmayacak? Çünkü mikro düzeyde herkes kendi üzerine düşeni yapsa bunlar bir araya geldiğinde bambaşka bir sonuç doğurabilir. Örnek, benim müşterilerimin durumu iyi, ben kredi vermeyi arttırıyorum. Tamam, her banka arttırıyor. Her banka arttırınca her müşteri faaliyetini arttırıyor. Türkiye'de ekonominin faaliyetleri yükseliyor. Ama Türkiye'nin olanakları yeterince döviz kazanmaya imkan vermediği için bu cari açığımızı büyütüyor. Cari açığımız büyüyünce Türkiye ekonomisi krize giriyor. Şimdi dikkat ederseniz hiçbir bankanın tek tek bunda kusuru yok. Herkes müşterisine bakıyor. Müşterisinin durumu iyi. Borcunu zamanında ödeyecek. Karlı iş yapıyor. Bu işten gözetim otoritesi nasıl karar veriyor? Bakıyor. Bu banka bir riskli birine kredi vermiş mi? Yanlış bir şeyler yapmış mı? Yapmamış. Aferin diyor. Dikkat ederseniz mikro kuralların hepsi evet bu iş böyle olmalıdır deniyor. Otorite dahil. Ama olayı makro olarak bakan biri ne görüyor? Türkiye riski artıyor. Türkiye riski artınca bu hepimizi vuracak ve hiçbirimiz kurtulamayacağız. Yani bu bir kamusal mal ama negatif bir kamusal mal. Aynen küresel ısınma gibi.
Evet.
Şimdi bunun kuralları değişik. Küresel ısınmadan onun için verdim. Onun kuralları nasıl değişikse onunla mücadele etmenin. Şimdi dolayısıyla böyle bir problem ortaya çıkıyor. Bir ikinci problem daha var. Teknik bir şey. Ama bu defa da alınan kararı eleştirmek mümkün. Ne karar alındı? Dendi ki muzam karşılıkları, zorunlu karşılıkları arttırıyoruz. Dolayısıyla bankalar daha az kredi versin. Şimdi şöyle düşünelim. Ben bir bankayım. Konut kredisi veriyorum. Tamam, Türkiye'de konut kredisi. Yani harcamaları teşvik eden bir kredi veriyorum. Kötü bir şey değil ama konut kredisi. Sen de bir başka bankasın. Sen de ihracat kredisi veriyorsun. İkimize de aynı kural uygulanıyor. Halbuki ihracat kredisi veren bir bankanın sistemik riske katkısı, bu mantık içinde konuşuyorum tabii şu andaki olaylar çerçevesinde, çok daha az. Benimki çok daha fazla. Bunu ayırt etmiyor. Ama burada da bir yanlışlık var. Çünkü kamusal mallarla ilgili ilk önemli kuramsal çalışma Erik Lindahl'indir. Erik Lindahl bir İsveçli iktisatçı ve 1919'daki doktora tezinde bunu, yani kitap olarak da yayınlanan doktora tezinde ölmüştür. Orada söylediği en önemli nokta şu: eğer bir kamusal malla ilgili bir düzenleme, bir müdahale yapılacaksa kişileştirilmiş fiyatlara ihtiyaç var. Yani herkesin bundan etkilenmesine göre bir fiyat bulmak lazım. Bu örneğe uygularsak her bankanın, banka düzeyinde düşündüğümüzü kabul edelim, sistemik riske bu yolla yaptığı katkıya oranlı bir mesela karşılık oranı olması lazım. O yapılmayınca tabii olay çok farklı bir sonuca oldu ve istedik de teorik olarak da doğru olmadı. Evet, şimdi yani, bu yapılabilir mi? O ayrı bir konu.
Evet, yani ben de şeyi soracaktım. Yani her bankaya özelliklerine göre farklı işlem, muamele yapılabilir mi? Bilir mi?
Şimdi cevap şu. Şimdi bir kere bunu Merkez Bankası'nın bulup ölçmesi imkansız. Çünkü görevi değil. O yüzden bu görev Merkez Bankası'na bırakılamaz. Bu çünkü makro düzeyde alınan bir kararın mikro düzeyde kurumlara dağıtılmasını gerektiren bir şey. O kurumları bilmeyen birisinin bunu yapmaması lazım. Bilmemekten kastettiğim, tabii öznel bir şey kastetmiyorum. Oradaki uzmanlar biliyor olabilir. Ama görev olarak bilmesi gerekmiyor. Kimin bilmesi gerekiyor? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun. Demek ki işin içerisinde o kurumun da olması lazım. Ondan sonra tabii şu soruyla karşılaşıyoruz. Acaba bu kadar detaylı bilgi bulunup anlık kararlar falan alınabilir mi? Yani pratik olmayabilir ama kategoriler oluşturulabilir. En basitini söyleyeyim, mesela Amerikalılar kestirme bir yolla, yani kaba bir yol diyeceğim ama şöyle yaptılar. Sistemik bakımdan önemli olan bankalarla önemli olmayan bankalar ayrımı yaptılar. Bu tür kuralları önemli bankalar uygular. Sistemik bakımdan önemliyi de şöyle tarif ediyor: bankaya çok büyükse ya da diğer bankalarla karşılıklı etkileşimi çok fazlaysa bu sistemik olarak önemli bankadır. Bunu da ölçeriz diyorlar. Fakat her halükarda olayı bakan birisinin ilk görmesi gereken bir şey, herkese aynı kural burada etkin sonuç vermez. Sonuç verir mi? Verir. Ama birinin canını yakarsınız. Durup dururken daha iyi sonuç elde edebilecekken daha kötü sonuç elde edersiniz. Burada da bir sorun var. Şimdi dolayısıyla olayı nereye getirmemiz lazım? Baktığımızda iktisat politikasının yapımcısı da haklı ve haksız. Bankalar da haklı ve haksız. Şimdi böyle bir şey varsa olayın tümünde bir yanlışlık vardır. Yani birisi haksızlık edebilir, yanlış bir şey söyleyebilir. O zaman dersiniz ki o haksız, öteki haklı. Ama bu olayda bu iki boyutta var. Buradaki tümündeki yanlışlık şurada. Bu ayrı bir kurumsal yapılaşmayı bizim memleketimizde gerektiriyor. Bu işi yapabilmek için Türkiye'de benim demin söylediğim gibi BDDK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu, çünkü bir de o şey var, ve Merkez Bankası'nın bağımsızlıklarını koruyarak içinde yer aldıkları bir otorite kurulması ve bunların, tabii hükümetin de buna katılarak bunlara beraberce karar alması lazım. Çünkü şu anda fiilen ne olmuş durumda? Merkez Bankası bir karar aldı ve siyasi otorite bu kararı biz aldık zaten. Onlar da uyguladılar dedi. Yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığını yine hiçe saymış oldu. Ama müdahale etmek de haklı mıydı? Yani otoriteler müdahale etmek de haklı mıydı? Bence evet. Çünkü Türkiye hakikaten çok ciddi bir ödemeler dengesi sorunuyla karşı karşıya. Ve böyle devam ederse bunun Türkiye'yi krize götürmesi olasılığı da var. Yani şimdi siyasi yetkinin olayın farkında olması nedeniyle böyle bir olasılık düşük. Ama bunlar ve bunlara benzer kararlar alınmasaydı bu olasılık ciddi olacaktı. Tabii her zaman sorulacak sorular var. Onları sormak mümkün değil. Mesela bu alınan karar en uygun karar mıydı, yoksa başka yöntemlerle de bu olabilir miydi diye. Tabii onlar tartışılır.
Peki bu Rusya ile paralellikler açısından nasıl bir...
Rusya ile paralellikler açısından şöyle bir şeyimiz var. Rusya bu krizde bizim gibi en fazla etkilenen ülkelerin birden birisi. Şimdi Türkiye'nin o kadar övündüğü 2001 krizinden çıktıktan sonra reformlar yapmasını, kendini toparlamasından sonra böyle bir şoktan dünyada en fazla etkilenen ülkelerin başında yer alması üzerinde durmamız gereken bir şey. Yani Türkiye ekonomisinde bir yapısal sıkıntı var ki böyle etkilendi. Ama onun arkasından daha da ilginç bir nokta geliyor. Türkiye bu krizden çıkma sürecinde de sayısal olarak baktığınızda en başarılı görünen ülkelerden bir tanesi. Rusya ise değil. Dolayısıyla orada bir ikinci sorun var. Niye toparlanamadı? Ve orada öyle gözüküyor ki Türkiye'nin bir avantajı var Rusya'ya oranla bu noktada. Çünkü Rusya'dan çok önemli miktarda sermaye çıkışı olduğu halde Türkiye'de çok kısa bir süre bir çıkış oldu ama o da telafi edildi. Yani Türkiye finans darbesini yumuşak aldı. Bazı önlemler de aldı bunun için. Onu geçiştirebildi. Dolayısıyla zamanın şu noktasında Türkiye Rusya ile beraber çok kötü etkilenmiş. Fakat Rusya'dan farklı olarak toparlanmış gibi gözüküyor. Ama bir problem var. Türkiye'nin toparlanma biçiminde bir kalıcılık yok. Çünkü Türkiye'nin ihracatına bakıyoruz. İhracatı çok ciddi darbe yemişe benziyor Avrupa pazarlarında. Lafı da uzatmayalım. Avrupa pazarında darbe yiyorsanız bu işi beceremiyorsunuz demektir. Çünkü diğer pazarlarımız evet, güvenilir değil. Yani saygısızlık gibi olacak başka ülkelere ama öyle yani. Bir oluyor bir olmuyor. Ve ikame edecek büyüklükte değil Avrupa pazarını. Ve orada bakıyoruz. Türkiye'nin ihracatının arttırdığı ürünler teknolojisi ilkel olan mallarda. Ve Türkiye krizden önce daha çok orta düzeyde teknolojide mal satarken bu düşmüş. Onun yerine ilkel teknoloji mallar gelmiş. İlkel teknoloji malların geliyor olması kriz anında hiç ağlaşıp bağırışacak bir şey yok. Ne satarsanız kârdır. Yani benim onda tartışacak bir şey yok. Ama kalıcılık kazandığı takdirde bu Türkiye'yi çok kötü bir noktaya götürebilir. Bakıyoruz orada da nasıl olmuş da satmışız diye. Tabii sektörler arasında fark var. Dolayısıyla benim söyleyeceğimi böyle kesin doğru gibi bakmamak lazım. Bir sektör başka, bir sektör başka. Fakat birçok sektörde bu dönemde özellikle Avrupa dışına ihracatı artıran sektörlerde ihracatı artmasını etkileyen temel faktör fiyat düşüşleri gibi gözüküyor. Yani malın fiyatını kırmışız. Bunu yapabildiğimiz mallar da zaten ilkel teknolojiyle ürettiğimiz basit mallar. Bu tabii Türkiye'yi sürdürülebilir bir noktadan çok uzağa götürüyor. Böyle devam etmesi mümkün değil. Demek ki Türkiye'nin önlemler alması lazım.
Evet.
Alınabilir mi? Alınır. Bunlar bilinmeyen önlemler mi? Değil. Ama bir şey var. Her önlemin bir fiyatı vardır. Yani bir yük getirir. Onları hem bu yüklere katlanmayalım hem de bu işler yürüsün dersek olmaz.
Evet, sonuçta önlem almak niyetinde görünüyor mu Türkiye'nin? Nasıl görünüyor?
Yani tabii tamamen öznel yargımı söyleyebilirim. Lütfen. Seçimden sonra.
Evet.
Yani seçimden önce alınacak. Bu tür yani şu anda almış olan önlemler gibi önlemlerin alındığı ve alınmaya da devam eder. Ama dikkat ederseniz doğrudan ve çabucak geniş kitleler üzerinde olumsuz etki yaratmayacak önlemler bunlar.
Evet.
Kısa vadede.
Evet.
Ama bundan sonra alınacak olanlar belki daha çabuk bu tür kısa vadeli rahatsız edici sonuçları olacaktır. Tabii uzun vadede krizi engellediği için iyi şeylerdir ama ne olsa popüler olmazsınız. Yani şeyde benim tahminim seçimden sonra bunların alınacağıdır.
Evet, yani ben soruyu zaten biraz maalesef ahmakça oldu. Seçim satım halinde böyle bir soru zaten sorulmamalıydı.
Türkiye'nin seçim satım haline de olduğuna bu aday listeleri dışında bir şey var mı? Hiç kimsenin hiçbir program tartıştığını ben duymadım. Ama belki yoktum. Yani kaçırmış olabilirim.
Rusya'dan
orada
duyamam.
Duyulmuyordu.
Peki, o zaman Rusya'daki durumu da haftaya konuşacağım.
Tamam.
Peki, çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim.
Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed, thinking those who once existed must be dead? Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know? Too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones.
Evet, New York Mining Disaster 1941. Yani 1941'deki New York Madencilik Faciası adlı parçayı dinlettik. The Bee Gees grubundandı. 1967'de, bundan 44 yıl önce, Beatles'dan bu yana da gelmiş en değerli yetenekler diye Bee Gees'i de sunan, reklamını yapan, bence feci şekilde de yanılan bir plak çıkmış durumda. Yani grubu tanıtan Polydor şirketinden ticari başarı kazanmasına rağmen Bee Gees'i Beatles'la pek kıyaslamıyor kimse. O zaman da kıyaslamamıştı zaten. Olsun, biz çaldık bu olayı da anmak üzere. Şimdi saat 9.30, bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Levent Ersever'le nefret suçları üzerinde bir eylem var. Onun nefret suçları her zaman çok önemli bir konu. O, dünyada da, Türkiye'de de onun üzerinde bir sohbet gerçekleştireceğiz.
Açık Gazete.
Evet, Açık Gazete, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com. Ve biraz önce de anonsunu yapmaya çalıştığımız gibi bir konuğumuz var. Levent Şensever'le birlikteyiz. Kendisi Sosyal Değişim Derneği yöneticilerinden ve aktivist. Yıllardır görüşüyoruz radyoda. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, konumuz yarın başlıyor değil mi?
Yarın akşam, evet.
Yarın akşam başlayacak ve 2,5 gün, hatta 3 günde diyebiliriz, sürecek olan çok önemli bir konuda yapılan bir konferans. Uluslararası boyutları da var ama ağırlıklı olarak Türkiye'den
katılıyor. Türkiye, evet.
Nefret suçları konumuz.
Evet. Yani bu Türkiye'de nefret suçları kavramı içinde o başlıkla düzenlenecek ilk konferans. Çok sayıda tabii bu başlıkla etkinlikler düzenleniyor. Geçen yıl nefret söylemi medya vurgusu ağırlıklı olmak üzere Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği bir başka konferans vardı. Ama ağırlıklı olarak nefret suçlarını gündemine almış bir konferans. Benim bildiğim kadarıyla en azından ilk defa düzenlenecek Türkiye'de.
Evet, bu da aslında oldukça önemli bir dönüşüm. Yani pozitif bir şekilde bakmaya sevk ediyor en azından beni. Çünkü bu yıllar içinde bu radyoda bu programları yaparken bu nefret suçunu bir türlü gündeme getirmek mümkün olamıyordu Türkiye'de. Şimdi bunun böyle birkaç güne yayılan bir konferansla ele alınıyor olması oldukça önemli bir gelişme sayılabilir herhalde, öyle değil mi?
Evet, şüphesiz. Şimdi bu konferansın benim baktığım yerden, benim açımdan önemli olan yanı şu. Son 1,5-2 yıldır sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları neticesinde Türkiye'de de nefret söylemi, nefret suçları gibi kavramlar kamuoyunun gündeminde sık kullanılır olmaya başladı. Özellikle medyada. Fakat izlediğimiz kadarıyla sık sık bu kavramlar yanlış kullanılıyor. Evet. Ya da içi boşaltılarak diyebiliriz kullanılıyor. Bu bağlamda böyle bir konferansın aynı zamanda bu alanda çalışan uzman sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla bu kavramları ele alarak tartışmasını ben oldukça önemsiyorum.
Evet, o zaman Levent, şey yapabilir miyiz? Nefret suçunun ne olduğu üzerinde bir iki cümleyle edelim ki tekrar hafızaları tazelemek, evet, ve kavramsallaştırmakta kolaylık olsun diye.
Evet, yani şimdi tabii nefret suçu deyince ayrımcılık üst başlığının altında ele alınabiliyor ama nefret suçlarını ayrı bir kategori olarak ele almak öneriliyor. Özellikle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT ve benzeri uluslararası kuruluşlar tarafından. Zira çok karakteristik özellikleri var nefret suçlarının. Diğer bütün suçlar ve ayrımcılık kategorilerinden farklılaşan özellikleri var. Kısaca şu iki nokta önemli nefret suçlarında. Birincisi, var olan yasalar doğrultusunda bir suçun işlenmiş, bir fiilin olması söz konusu olmalı. İkincisi de bu işlenen suçun bir ön yargı sahikiyle, bir nefret sahikiyle işlenmiş olması. Bu iki öge bir araya geldiğinde nefret suçu oluşuyor. Burada buna önlem olarak uluslararası alanda diğer bazı ülkeler, başta Amerika, İngiltere gibi ülkeler olmak üzere bu yasalarını da bu doğrultuda değiştiriyorlar. Örneğin Amerika'da özel nefret suçları yasası var. Birkaç tane var üstelik. Ya da bazı ülkelerde nefret suçları eğer bir nefret suçu işlenirse ceza yasasında ağırlaştırıcı hükümler konuyor.
Evet, yani bir kanunun, bir yasanın ihlali söz konusu olmalı ve bunun da kasıtlı bir şekilde
bir ön yargı. Yani başka suçlar da kasıtlı işlenebilir ama bir ön yargı sayıkla burada şu aslında önemli olan, yani bu ön yargı denirken fail işlediği suçu bir kişiye veya bir gruba yöneltirken o kişi veya grubun doğrudan tanımadan, o kişileri veya o grubu doğrudan bir teması olmadan tanımadan o grubun kendi kafasındaki ön yargılarla oluşturduğu grup karakteristiği üzerinden hareket ediyor.
Yani sırf bir millete, bir gruba, bir etnik gruba falan bağlı olduğu için.
Evet, saldırı. Örneğin yani bir somut örnek vermek gerekirse diyelim ki bir gay bardan çıkan bir kişiye bir o kişinin eşcinsel olacağı varsayımıyla saldırıyor. Fakat o kişi tanımıyor muhtemelen. Ve belki de o gay bardan çıkan kişi eşcinsel de olmayabilir. Ama o ön yargıyla o çevrede, o kulüpte mesela sadece eşcinseller olduğunu ve kafasındaki ön yargılar eşcinselliği olumsuzladığı için saldırıyor. Bir başka özelliği de bu suçların o gruptan herhangi bir kişiye, bir şahsa veya grubun belli bir kesimine yapılan saldırılar aynı karakteristiği taşıyan diğer bütün grup üyelerini de etkiliyor olumsuz anlamda. Bu bakımdan yani toplumsal ciddi bir boyutu da var.
Evet, şimdi bütün Türkiye'de var mı bu?
Çok yaygın üstelik.
Ya, şeyi öncelikle şeyi sormak istiyorum, yani var olan yasalar derken hangi yasaları?
Anladım. Yani özel olarak düzenlenmiş bir yasa yok.
Yok, onu kastetmiştim.
Şimdi bu yeni henüz kabul edilmemiş ayrımcılık yasasında bir nefret söylemi tanımı yapıldı. Fakat o da oldukça içi boşaltıldı daha sonra. Evet. İlk baştaki taslak hali biraz daha iyiydi. Şimdi iyice ne? Mesela cinsel yönelim bu alandaki suçlar çıkarıldı ki bu... Tabii ki aslında oldukça içini boşaltmış oldu. Şey diyebiliriz mesela 216 bu...
Türk Ceza Kanunu.
Evet, 216. maddesi hani bir madde olarak buna bir örnek teşkil edebilir ama son derece yetersiz. Bazı yani bu nefret suçları kategorileri var. Örneğin biraz evvel de söylediğim gibi cinsel yönelim, inançlar, toplumsal statü gibi, engellilik gibi birçok kategorisi var. Dünyada da böyle, Türkiye'de zaten kapsamlı bir yasa yok. Bu kategorilerin bir kısmı nefret suçları yasaları içinde ele alınıyor. Fakat bir kısmı alınmıyor. Mesela engellilik genelde nefret suçları kapsamı içinde yasalarda çok az yani o yasanın kapsamı içine alınıyor. Ya da cinsel yönelimler diğerlerine göre daha az. Daha çok etnik ayrımcılık ya da inanç özgürlüğüne yönelik nefret suçları yasalar çerçevesinde ele alınıyor benim bildiğim kadarıyla.
Evet, peki şimdi o zaman yasaların da aslında tırnak içinde ıslahı cihetine gidilmesi lazım herhalde. Evet. Değil mi? Öncelikle çünkü bu en temel nefret suçu kavramının en temel özelliklerinden biri olarak var olan yasaların çiğnenmesi, ihlali ise şimdi o var olan yasaları iyice pekiştirebilmek ve bunun bir nefret suçunu hem tanımlayan hem de işte betimleyen ne oluşturur ne oluşturmaz diye, evet, ve bunu cezaya bağlayan, müeyyideye, yaptırıma bağlayan bir şey olması. Yani bu durumda daha epey yolun başında olduğumuz söylenebilir herhalde.
Evet, yani tabii yasa nefret suçlarına karşı mücadelede araçlarımızdan biri, önemli biri. Fakat başka boyutları da var meselenin. Örneğin hukuk sistemi içindeki savcılar, polislerin konuya ilişkin yargıçların bilgilendirilmesi diye bir mesele var. Bir başka boyutuyla nefret suçları mağduru kesimlerin yaşadığı travmalar var. Bunlara yönelik devletin desteği söz konusu olması gerekiyor. Bir başka boyutuyla da yani bu nefret suçlarından bahsediyoruz ama nedir bunun boyutu? Ne durumdayız ki? Ona göre hani durumu analiz edip, tespit edip, bunu raporlayarak, istatistiklerini çıkararak gerekli önlemleri nasıl alacağımıza karar vermek zorundayız. Ama Türkiye'de bu konuda veri toplayan bazı sivil toplum kuruluşları var. Fakat bunlar, bu veriler genellikle medya üzerinden izlenerek yapılıyor. Ve bu son derece yetersiz. Çünkü meselenin, vakaların bütün ayrıntılarını medya üzerinden tespit etmek çok zor. Ama polis veya hukuk sistemi içinde veri toplanmadı ya da toplanan veriler paylaşılmadığı için Türkiye'de durumun vahim olduğunu el yordamıyla görüyoruz, hissediyoruz. Fakat bilimsel analizler yapıp nasıl ne boyutta önlemler alınması gerektiğine dair yeterli verilere sahip değiliz maalesef.
Evet, benim aklıma nefret suçu deyince mesela son derece tipik bir örnek olarak bundan aşağı yukarı 11 yıl önce gerçekleşmiş olan işte bu Taksim'de şurada çok yakında Galatasaray Leeds United maçı öncesinde taraftarlara İngiliz taraftarlara yapılan aleni saldırı ve bıçaklanarak katledilmesiydi ikisinin ve bunlara da o zamanki Star gazetesinin Tu size İngilizce tu yazıp
iki çifte anlamlı
iki sıfırda yendi Galatasaray vesaire vesaire diye yapmış o. Bu cezalandırılmadı bildiğimiz kadarıyla.
Hayır,
halbuki tipik maalesef bir nefret suçu oluşturuyor gibi geliyor. Bu gibi şeylerin önü alınabilecek mi acaba yani?
Tabii yani yasaların şimdi yasanın eksikliği bir sorun, fakat yasa kabul edildiğinde nefret suçları yasası çıktığında tek başına yasa da meseleyi çözmeyecek. Yani biraz evvel de değindiğim gibi yargıçların, kolluk kuvvetlerinin, savcıların bu konuya hakim olması gerekiyor. Yani bir mesela Amerika'dan bir örnek vermek gerekirse Amerika'da FBI 10 bin, nüfusu 10 bin ve üzeri olan bütün yerleşim yerlerinde işlenen her türlü adli suçu onun arkasında bir nefret sayki var mı, bir önyargı sayki var mı diye özel olarak soruşturmak zorunda. Ellerinde şeyler var, formlar var ve polis bu konuda eğitiliyor. Ve FBI her yıl Amerika'da işlenen nefret suçlarının istatistik raporlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Böylece meselenin boyutunu görmek olanaklı oluyor. Şimdi orada polisler bu konuda eğitiliyor. Yasalar var, zorunluluk.
Yani bunu araştırmakla hepsi bir yükümlülük polis. Evet, çok ilginç tabii, önemli yani.
Tabii yani bu istatistik meselesi, bu verilerin toplanması ve değerlendirilmesi son derece önemli. En az yasanın kendisi kadar önemli. Ama dünyada da çok az ülkede nefret suçları bağlamında veri toplanıyor. Avrupa'da ırkçılık, etnik ayrımcılık gibi konular, inanç özgürlüğünün ne yönelik ayrımcılık gibi konularda veri toplanıyor. Ama ayrı bir nefret suçları kategorisi sadece benim bildiğim İngiltere ve İrlanda gibi ülkelerde var. Anglo-Sakson ülkelerde var. Kanada'da var.
Evet.
Amerika'da var.
Deminki örneğe kısa bir süre dönecek olursak, yani bu Star gazetesinde bayağı tahrik edici ve sırf İngiliz oldukları için ya da işte Türk olmadıkları için vesaire yapılan bu tu size başlıklı hooligan diye göstererek onları o taraftarları, buna yanılmıyorsam Cumhuriyet Gazetesi'nde o zamanlar Oral Çalışlar kuvvetle karşı çıkan bir yazı yazmıştı. Hatta Oral Çalışlar'la konuştuğumda geçenlerde şeyi de sordum ben. Konu geldiği için kendisini de aramış Star Gazetesi'nin o zamanki yazı yayın yönetmeni olan Yılmaz Özdil'i.
Evet.
Ve niye böyle yapıyorsun ya, yapılır mı filan deyince, ama bak okur ne kadar memnun diye de bir cevap almış. Yani asıl işin dehşet verici boyutlarından biri de bu maalesef.
Evet. Oral Çalışlar bu arada konferansımızın konuşmacılarından.
Evet, biraz da aslında konferansın şey üzerinde duralım. Ben,
evet, yani, yani orayı geçelim fakat hani örnek bir iki tane daha lütfen vermek gerekirse. Mesela Hrant Dink cinayeti evet, çok tipik bir nefret suçudur.
Evet.
Aynı şekilde Malatya Zirve Yayınevi olayı ve Selendi olayları çok tipik.
Orada romanlara olan.
Evet, evet ve sayısız tabii şey LGBT bireylerine, transvesti ve eşcinsellere yönelik saldırılar. Bunlar tipik nefret suçları.
Evet, rahiplerin,
evet, misyoner diye
rahiplere yapılan saldırılar, kimisi cinayetle sonuçlanan, evet, kimisi yaralamayla ucuz atlatılan. Uh-huh. Evet, yani en çok tabii bu Malatya'da işlenen misyonerlerin hunharlığı, insanın kanını donduracak hunharlıkla gerçekleştirilmiş, evet, olan ve bunların medya desteği de tabii aslında.
Maalesef tabii zaten öncesinde bir nefret söylemi var, bir iklim yaratılıyor. Ve onun arkasından suçun kendisi geliyor zaten yani. Bu arada tabii şey yani bunlar çok tipik, özellikle altını çizdim ama örneğin Kürt vatandaşlara yönelik sayısız saldırılar var ya da azınlık mezarlıklarına yönelik tahribat saldırılar var ya da örneğin Roman vatandaşlara yönelik işlenen birçok nefret suçu vakası var. Yani bunları böyle çoğaltabiliriz.
Evet, yani bu açıdan Türkiye'nin pek de üstünde durulmamış, çok önemli kanayan yaralarından birini oluşturduğunu bu nefret, evet, suçu bir de söylemi ve dediğimiz şey.
Yani hani kanuni düzenlemesi işin bir tarafı, kanuni uygulayacak olan, o kanunu uygulayacak olan kurumun da aslında hani belli bir böyle bir suçun varlığına haberdar olması ve bunu kendisinde yapmaması gerekiyor. İşte benim aklıma, evet, da mesela Festus Hockey
evet,
konusu geliyor,
evet,
burada.
Evet, o da tabii bir örnek. Burada tabii sivil toplum kuruluşlarına önemli işler düşüyor. Bu alanda mağdur grupları temsil eden çeşitli sivil toplum kuruluşları çalışmalar yürütüyor. Son dönemde bunların sayısı oldukça arttı. Nitekim zaten sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının neticesinde bu kavramların kamuoyunda da daha çok kullanılır ve tartışılır hale geldiğini görüyoruz. Yani son 1,5-2 yıldır özellikle ben bu alanda pozitif gelişmelerin olduğunu görüyorum kendi adıma.
Evet, bu çok uzun zamandan beri dediğim gibi kanayan bir, çok herkesi yaralayan bir şeydi. Hala da öyle hiç şüphesiz. Biraz önce konuştuğumuz örnekler, başta Hrant Dink cinayeti olmak üzere ve Malatya Hristiyanların öldürülmesi gibi. Fakat işte bunların böyle konuşuluyor, bir konferansta ele alınıyor, burada bir radyoda konuşuluyor olmasının da bu konuda nihayet oldukça gecikmiş bir şekilde olmasına rağmen bir kıpırtıya ve dönüşümün başlangıcına işaret ettiğini de göstermek mümkün. Peki konferansın da üzerinde, evet, birazcık konuları, katılımcıları falan konusunda bilgi verir misiniz?
Tabii. Şimdi yarın dedik, yani 15 Nisan Cuma günü saat 19'da İstanbul'da Taksim Hill Oteli'nde bir oturumumuz var. Bu oturum başlığı toplumsal bellek ve geçmişle yüzleşme, Türkiye'de nefret suçlarına örnek vakalar. Bu oturumda 4 nefret suçu örneğini ele alacak konuşmalar yapılacak. Bunlardan biri Ahmet Kaya vakası ve Gülten Kaya konuşmacılardan o konuda. Ergin Cinmen, Hrant Dink vakası, Hilal Küey Selendi olayları ile ilgili avukat arkadaşımız ve Orhan Kemal Cengiz, Malatya Zirve Yayınevi avukatı, avukatlarından. Bu tek bir oturum olacak Cuma akşamı saat 19'da Taksim Hill Oteli'nde.
Evet, yani Ahmet Kaya'nın da Kürtçe bir şey yapması, CD çıkarması, plak çıkartmasıyla ilgili olarak başına gelenler, evet, sonunda da ölümüne kadar gidecek olan, evet, zincirin tartışılmasıyla başlayacak ve belli başlı, evet, Türkiye toplumunun da belleğinde canlılığını, olanca canlılığını koruyan olaylar bunlar. Evet, bu 19'da tek oturumla başlıyor.
Evet. Şimdi konferans cumartesi günü devam ediyor, 16'sında. Yalnız orada önemli bir ayrıntı var. Cumartesi pazar günleri konferans Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde olacak. Hı hı. Onu baştan hatırlatalım. Mesela cumartesi programında şöyle oturumlar var.
Kaçta başlıyor?
Pardon. Saat 10, yani şeyde kayıtlar 9'da başlıyor. İlk oturum 10'da.
Evet, ücretsiz tabii.
Ücretsiz, herkesin katılımına açık. Daha önceden bir kayıt yaptırmak gerekmiyor. Bu cumartesi günkü programda medyanın nefret söylemindeki rolü konulu bir toplantıyla başlıyoruz. Çünkü medyanın rolü gerçekten önemli. Nefret suçlarıyla mücadelede uluslararası deneyimler ikinci oturum, ki burada yurt dışından konuşmacılar katılacak bu oturumda konuşmacı olarak. Daha sonra öğleden sonra saat 3.15-15'te azınlıklar nasıl azınlık oldu başlıklı bir oturumumuz var. Ve son oturum akşam 17.15'te nefretin siyaseti, İslamofobi, antisemitizm, milliyetçilik konularını tartışacağız. Bu cumartesi programı. Cumartesi konuşmacılar arasında medyadaki nefret söylemiyle ilgili Ragıp Duran, Ümit Kıvanç, Oral Çalışlar var. Yurt dışından, Amerika'dan, Agit'ten, Fransa'dan ve Hollanda'dan 4 konuşmacımız var. Bunların hepsi kendi alanında nefret suçları konusunda çalışan, deneyime sahip. Zaten bize oradaki mücadelelerin deneyimlerini aktarmalarını rica edeceğiz kendilerinden.
Son derece değerli tabii.
Evet.
Onlar da bilinmiyor çünkü.
Tabii. Azınlıklarla ilgili oturumda Robert Koptaş moderatör, konuşmacılar Ferhat Kenter ve Ayşe Hür. Azınlıkların Türkiye'deki güncel durumu, yani geçmişten bugüne durumunu tartışacağız. Son oturumda bu İslamofobi, antisemitizm, milliyetçilik konusunda da Ferda Keskin moderatör, Ahmet İnsel, Ömer Laçinel ve yine Agit'ten bir konuşmacımız var. Cumartesi programımız
uluslararası
böyle bitiyor.
Evet. Pazar günü de gene Lütfi Kırdar'da, evet, değil mi? Üçüncü ve son günü olarak.
İlk oturum 10.15'te başlıyor pazar günü. Burada ilk oturum başta herkesin ötekileri, cinsel kimliğe yönelik nefret suçları ve LGBT bireylerin örgütlenme sorunları ilk oturumda. İkincisi nefret suçlarıyla mücadelede yasal düzenlemeler. Burada meselenin hukuki boyutunu tartışacağız. Üçüncü oturum ise ırkçılık ve etnik ayrımcılık. Yine nefret suçları kavramı içinde ırkçılık ve etnik ayrımcılık boyutunu ele alacağız. Ve son olarak pazar günü sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerin bir araya geleceği bir forum yapıyoruz. Bunları, bu kavramları ve pratik deneyimleri paylaştıktan sonra, bundan sonra birlikte nasıl mücadele etmeliyiz bu konu, bu alanda, bunları tartışacağız.
Evet, epey kapsamlı.
Evet, bu üstelik bu tam değil program. Buna paralel olarak bir de şeyler var, atölyeler var. Yani ben programın zamanı çok almamak için isterseniz şeyi vereyim. Yani bu web sitesinde link,
onu programın indirim olarak zaten çok önemli, nereye.
Evet, çok var çünkü şey.
Nereden elde edebilir dinleyicilerimiz diye.
Evet, şimdi hem cumartesi hem pazar büyük oturumlara paralel özel başlıklar altında atölye çalışmaları yapıyoruz. Programın güncel hali nefretme.org sitesinden indirilebilir.
Nefret M.
M. M. E. Nefret M. Bitişik.
Evet.
Nokta org.
Nefret M. Nokta org'da.
Yani akılda daha kalıcı olması açısından durde.org oradan da erişilebilir.
Evet, düzenleyiciler arasında da yer alan şeyler. Peki, çok teşekkür ederiz Levent Şensever.
Ben de teşekkür ederim.
Nefret suçları son derece bizim de açık radyo olarak da epey zamandan beri üzerinde durmaya çalıştığımız bir konu. Bunun bu şekilde kapsamlı bir şekilde hem konferans, forum hem de atölye çalışmalarıyla da desteklenerek ele alınacak olması biraz daha umutla bakmamıza sağlıyor. Dinleyicilere de katılmaların konusunda tavsiye ederiz.
Teşekkür ederiz.
Önemli bir konu. Çok teşekkürler. Evet, programı da bitiriyoruz. Geçenlerde çalamadığımız bir parça var. Elian Elias'la şeyin beraber Herbie Hancock'un evvelki günkü doğum günü münasebetiyle bir türlü çalma fırsatı bulamadığımız bir parçayı çalarak da programı bitiriyoruz. Just Enough, Ancak Yeter adlı parçayla. Çok hepinize günaydın.
Günaydın.
Açık Gazete.